güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 28 Ekim 2021 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Herkese Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer telefon attığımızda olacak. Yüzyıllar boyunca fiziki ve psikolojik sağlığı dengede tutmak ve hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan uçucu, sabit, esansiyel yağları ve omega 3 yağ asitlerini konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizle sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin telefon attığımızda olacak. Bu hafta işsizlik verileri kapsamında Türkiye'de iş gücü piyasalarının durumunu konuşacağız. Çayınız, kahveniz hazırsa sizleri bekliyoruz. Çünkü Güne Bakan başladı.
Başkasının deri yok gözümde. Mühürledim şu kalbimi seninle. Vereyim son nefesimi yanımda. Islandın ilk yağmursun çölümde. Başkasının kalbimi seninle. Vereyim son nefesimi yanında. Demir atar limana hüznün gemileri. Yüreğimde her sancın var. Yokluğunda daha var.
sana. Sarılmak istedim yoktun yanımda. Bekliyorum gönlünün kapısında. Gidecek yer yok yüreğimden başka. Yokluğunda daha bağlandım sana. Sarılmak istedim yoktun yanımda. Demir atar limana yüzdüm gemileri. Yüreğimde eğer sancım var uyumam geceleri. Demir atar limana yüzdüm gemileri. Yüreğimde eğer sancım var uyutmaz geceleri.
Sağlıcakla. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, modern hayatın üzerimizden bir türlü atamadığımız gerginliği var. Stres, kaygı, uykusuzluk her birimizde şöyle var düşündüğümüzde. İşte bu konulara iyi gelecek güzel şeyleri konuşacağız, bir konuyu konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız şu anda telefon attığımızda. Ömür hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kıymetli hocam, bugün bu hafta sizinle uçucu yağ, sabit yağ, esansiyel yağ ve omega 3 yağ asitlerini konuşacağız. Bunların her birisi sağlık açısından oldukça kıymetli yağlar. Dilerseniz şuradan başlayalım. Bu yağlar birbirlerinden farklı mı? Şöyle baktığımız zaman pek çok türevleri var. Uçucu yağ, sabit yağ, esansiyel yağ ve omega 3 yağ asitleri.
Evet, aslında çok iyi oldu böyle bir soru. Çünkü bazı yağlar birbirleriyle karıştırılabiliyor. Onun için ben hepsi hakkında küçük küçük bir bilgi vereyim. Uçucu yağ dediğimiz şey aslında esans olarak da bilinen, işte eterik yağlar olarak da adlandırılan uçucu yağlar bitkinin çeşitli kısımlarından damıtma yoluyla ya da bizim kullandığımız tabir distilasyon yoluyla elde edilen ürünler.
Evet.
Uçucu özellikle bunlar. Hepsi distilasyonla elde edilmeyebilir. Bazıları mekanik patlatma ya da daha farklı yöntemlerle de elde edilebiliyor.
Distilasyonu
ama genellikle,
biraz açabilir miyiz? Distilasyon kelimesini.
Distilasyon aslında damıtmanın diğer adı distilasyon. Bu imbiklerde yapılan, hani en anlaşılabilir öyle söyleyebilirim. Bizim laboratuvarda Clevenger cihazı dediğimiz bir cihazda yapılan uçucu yağın elde edilme yöntemi. İşte bir kısmına su konuluyor. Uçucu yağ soğutucudan geçerek bir yerde altından ısı veriliyor. Onun da yöntemleri var. Su distilasyonu, su buhar distilasyonu, buhar distilasyonu gibi.
Hı hı.
Soğutucudan geçip uçucu yağ uçarak geçip damlıyor. Suyun üzerine damlıyor ve onun üzerinde biriken yağ alınıyor. O uçucu yağ o kısmı.
Bayağı zahmetli görünüyor.
Evet, öyle gül yağı elde edilmesini bilenler, Ispartalı olanlar, onlar iyi bilirler bu uçucu yağ eldesini, görmüşlerse o tür firmaları. Hı hı. Altında kalan kısmı da işte hidrolat dediğimiz, hidrozol dediğimiz ya da aromatik su dediğimiz kısım kalıyor altında. Bu üstte kalan kısım uçucu yağ, çok yoğun, çok pahalı olan yağlar. Bunlar genellikle aromaterapide kullanılıyorlar, uçucu yağlar. Parfümeride kullanılıyor. Bizim kullandığımız bu parfümlerde hep uçucu yağ vardır. Güzel kokulu olduğu için onların karışımları vardır. Eğer örnek verecek olursak mesela lavanta uçucu yağ, nane uçucu yağ. Bunlar hep bu bitkilerden elde edilenler uçucu yağlar. Papatya'dan. Yani güzel kokusunun olması lazım bitkinin.
Evet.
Tabii kötü kokulu uçucu yağlar da var. Bunu da söyleyebiliriz. Esansiyel yağ dediğimiz şey aslında bazen işte bunun için bunu söylemek istedim. Karışıklıklar oluyor. Mesela uçucu yağlara esansiyel yağ diyorlar. Halbuki esansiyel yağ bambaşka bir yağ tipi. Uçucu yağlarla hiçbir alakası yok. Sanıyorum İngilizce'de uçucu yağın karşılığı olan essential oil'dan tercüme edilip, yanlış tercüme edilip esansiyel yağ demişler uçucu yağ, ama uçucu yağ farklı bir şey, esansiyel yağ başka bir şey. Esansiyel yağ diye yağ var mı? Var. Bu esansiyel yağ dediğimiz omega 3 gibi yağlar. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemiyor. Ama İnsanların ve hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bu yağ asitlerini dışarıdan almaları gerekiyor. Bu tip yağ asitlerine biz esansiyel yağ asitleri adı veriyoruz. Yani uçucu yağlarla hiçbir ilgisi yok. Bunlar temel, zorunlu olan yağlar. Sabit yağ kapsamında aslında değerlendiriliyorlar. Bunlar da yine soğuk sıkım yoluyla elde edilen yağlar. Yani damıtma yok veya diğer adıyla distilasyon yöntemi değil de soğuk sıkım yoluyla elde ediliyor. Hı hı. Sabit yağ peki nedir? Sizin sorularınız içerisindeki. Bu da yine tıbbi bitkilerin, tabii tedavide kullanılacaksa eğer, tıbbi bitkilerin genellikle meyve ve tohumlarından soğuk sıkım yoluyla ya da solen ekstraksiyonu yoluyla elde ediliyorlar. Bunlar sıvı ürünler. Örnek verecek olursak işte zeytinyağı, ayçiçek yağı, hatta şimdi cilt bakımında kullanılan kuşburnu yağı, avokado yağı, yoyoba yağı, bunlar hepsi, ya da işte laksatif amaçlı kullanılan hint yağı, çörek otu yağı, sabit yağ grubunda. Hı hı. Bunlar uçucu yağ değiller, sabit yağlar. Omega 3 yağları da sabit yağ kapsamında, ama onlar esansiyel yağlar. Mutlaka almamız gereken yağlar. Aralarında böyle bir fark var. Sabit yağlarla uçucu yağlar aslında birbirleriyle kol kola girmek zorundalar. Çünkü uçucu yağlar asla tek başına kullanılmıyor. Mutlaka taşıyıcı yağ olarak sabit yağın içerisinde olması gerekiyor. Mesela cilde uygulanacaksa eğer, mutlaka sabit yağ içerisinde seyreltmek gerekiyor.
Değil mi? Yakıcı olabilir deriyi.
Evet. Aksi takdirde çok zararlı, yarar yerine zararlı etkileri görülebilir. Evet. Bunların. Hepsi sıvı yağ değil, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Sabit yağların hepsi sıvı yağ değil. Mesela shea yağı katı bir sabit yağ. Zaten onlar İngilizce'de butter olarak geçiyorlar.
Evet, görselini görmüştüm.
Evet, tereyağı gibi.
Evet, onun gibi.
Katı yağlar onlar. Öyle sabit yağlar da var. Hayvansal sabit yağlar da var. Sadece bitkisel değil. Sağlık amacıyla kullanılanlardan bahsediyorum. Tabii ki kuyruk yağı falan da sabit yağlar kapsamında, ama bizim konumuzun dışında onlar.
Evet.
Mesela lanolin gibi. Onlar da hayvansal sabit yağlar.
Evet. Kıymetli evet. Hocam şöyle tarihi kaynaklara baktığımızda bitkilerin bu muazzam yağları 4000 yıl öncesine dayanıyor. Ta o zamanlarda bu bitkileri evet. damıtma yöntemiyle yağlarını elde etmişler. Antik Mısır'dan Avustralya'ya, Mezopotamya'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyası var.
Evet.
Peki biz evde bu yağların hangi tip yağ olduğunu test edebilir miyiz?
Edebiliriz. Evet, bu yağların hangi tip yağ olduğunu test edebiliriz. Söylediğiniz gibi çok çok eskilere dayanıyor. Zaten bitkilerin genel olarak kullanımları çok eskilere dayandığı için bugün kullanabiliyoruz. Aksi takdirde klinik çalışmalar şart. Biz geleneksel kullanımdan geldiği için tedavi edici etkilerini bilebiliyoruz. Zararlı etkileri olmadığını bilebiliyoruz. Ama ne kadar kullanılacağını, hangi bitkinin ne amaçla kullanılacağını da doğru kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor tabii ki. Hı hı. Evde uçucu yağ ve sabit yağ test edebiliriz. Mesela bir filtre kağıdına evde ne bulunabilir? Kahve filtresi olabilir. Filtre kağıdına bir damla yağ damlatıp 5 dakika beklediğimizde eğer yağ hiç iz bırakmadan uçuyorsa bu takdirde bu uçucu yağ adı üzerinde uçması gerekiyor. Hiç iz kalmayacak kağıtta. Ama yağ izi kalıyorsa kağıtta, bu filtre kağıdında, bu sabit yağdır. Yani ikisini ancak böyle ayırabiliriz. Çok kolay bir yöntem. Biz laboratuvarda öğrencilerimize de bu yöntemi yaptırıyoruz.
Peki. Eve gidince deneyeceğim. Bence kahve filtresi var. Kağıdı var. Evet. Gidince bir deneyeyim bakalım. Elimde bakın. Bulunan yağlar hangi kategoriye giriyormuş.
Evet.
Şimdi hocam aynı adı taşıyan bazı uçucu yağların fiyatları çok farklı. Piyasada çok yüksek fiyatlara satılan yağlar var. Bazıları çok ucuz, bazıları çok pahalı. Bunun nedeni nedir?
Şöyle bir örnek vereyim ben size. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gül yağı elde ediliyor. Buradan ne kadar pahalı olabileceğini düşünmek mümkün değil mi?
Evet.
1 kilogram gül yağının fiyatı bugün 12 bin euro. Uçucu yağların fiyatlarını değerlendirebilmek için bu örneği verdim. Yani uçucu yağlar gerçekten çok kıymetli yağlar. Dolayısıyla saf uçucu yağlar da pahalı. Mesela işte lavanta uçucu yağı almak istiyorsunuz. Bir yerde 100 lira, bir yerde 20 liraya satılıyor. Niye diye düşünüyorsunuz tabii. Genellikle ucuz olanlar sabit yağ ile karıştırılmış halde satılıyor. Bunun için işte biraz önce verdiğimiz örnek gibi deneyebilirsiniz.
Evet.
Evde denediğiniz ürünün gerçekten saf mı değil mi olduğunu görebilirsiniz. Eğer elinizde bir uçucu yağ varsa ve ucuz fiyata almış olduğunuz bir uçucu yağ varsa onu damlattığınızda filtre kağıdına mutlaka iz kalacaktır. Sabit yağ olduğu için. Bu kontrolü yaparak elinizdeki ürünün saf mı değil mi olduğunu da anlamak mümkün.
Hı hı. Hocam atalarımız ucuz etin yahnisi yavan olur demişler. Hakikaten eğer
evet.
ucuzsa bir düşün, ya 3-5 kere düşünmek lazım.
Evet, gerçekten öyle.
Sohbetimizin başında esansiyel yağlardan bahsederken omega 3 yağ asitlerinden de bahsettiniz. Biz
evet.
bu yağları hangi kaynaklardan alabiliriz?
Omega 3 yağ asitlerini gıdalarla alabilmemiz mümkün ama diğer farmasötik formdaki ürünlerle aldığımız kadar çok alamayız. Ama hem hayvansal hem bitkisel kaynaklardan almamız mümkün. Burada hayvansal kaynaklar daha önemli. Mesela somon balığından, deniz ürünlerinden, havyardan omega 3 yağları alınabilir.
Hı hı.
Bunlardan faydalanabiliriz. Bitkisel kaynaklar arasında da işte soya fasulyesi, ceviz, chia tohumu, keten tohumu, dereotu, semizotu, ıspanak, tere gibi bitkiler sayılabilir. Bunlardan biz omega 3 yağ asitlerini alabiliriz. Ama dediğim gibi belirli oranlarda tabii ki almak gerekiyor. Onun için bu kaynakları uzun miktarda tüketmek lazım ya da diğer ilaç formundaki ürünlerden yararlanmak lazım.
Evet. Omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak isteyen vejetaryenler için çok önemli bir şey aslında. Et tüketmiyorlar. Dolayısıyla bitkisel kaynaklardan omega 3'ü alabilirler. Bu da önemli bir şey.
Alabilirler ama hayvansal kaynak kadar alamazlar.
Olmuyor mu?
Evet, öyle tam o şekilde almaları mümkün değil. O kadar miktar alamazlar.
Peki. Şimdi omega 3 yağ asitlerinden nasıl yararlanabiliriz?
İşte biraz önce sorduğunuz soruyla bağlantılı olabilir. Burada vereceğim cevap size. Omega 3 yağ asitlerinde EPA ve DHA adı verilen işte eikozapentaenoik asit, 9-hexaenoik asit gibi evet. maddeler var. Kısaca buna EPA ve DHA diyebiliriz. Bu maddelerin günlük olarak belirli miktarlarda alınması gerekir ki biz yararlanabilelim omega 3'ten. EPA özellikle kalp üzerinde etkili. Bunun yanı sıra başka etkileri de var. İşte kan sulandırıcı gibi, eklem esnekliğini, hareketini destekleyici gibi, bağışıklık sistemini güçlendirici gibi, metabolizmayı destekleyici, işte kolesterol, trigliserit düşürücü gibi çeşitli etkileri var. DHA ise daha çok göz üzerinde etkili. Yani kısaca söylemek gerekirse EPA kalpte, DHA göz üzerinde esas etkili olduğu yerler. DHA'nın da yine bağışıklık sistemi güçlendirici, işte hafıza güçlendirici, öğrenme kabiliyetini artırmaya evet. yardımcı etkileri mevcut. Bunların tansiyon düşürücü etkisi de gayet iyi DHA'nın. Şimdi burada bir oran önemli. Eğer kişi EPA'yı yüksek alması gerekiyor ise o zaman EPA-DHA oranının 3'e 2 şeklinde olması gerekiyor. DHA'yı yüksek alması gerekenlerin de tam tersi. EPA-DHA oranı 2'ye 3 şeklinde olması gerekiyor ve bunların toplamının da 300 miligram olması gerekiyor. Piyasada pek çok ürün var. Kişilerin EPA oranına ve DHA oranına bakması gerekiyor. Bunların toplamının miktarına bakması gerekiyor. Eğer gıda ile alacaksak bunları, özellikle yağlı balıklar etkili. Haftada en az 2 porsiyon balığın yenmesi gerekiyor. Bitkisel yağları biraz önce söylediğimiz gibi işte vejeteryanlar için soya fasulyesi, kanola, ceviz, keten tohumu gibi bitkisel yağların alınması gerekiyor. Bu diyetin içerisinde bunlar bulunduğu zaman kısmen yararlanmak mümkün. Ama kişi eğer bir tablet formunda kullanacaksa ya da kapsül formunda omega 3 içeren kapsül kullanacaksa bunu mutlaka hekim kontrolünde yapması gerekiyor. Aksi takdirde aldığı ilaçlarla etkileşmesi mümkün. Mesela kişi kan sulandırıcı kullanıyor diyelim. Omega 3 aldığı zaman kanama söz konusu olabiliyor. Çünkü böyle bir etkileri de mevcut.
Kan sulandırıcı etkisi mi var?
Tabii. Daha önce hani söylediğim gibi işte EPA miktarına göre kan sulandırıcı etkiyi de artırıcı bir etkisi mevcut.
Evet.
EPA oranı yüksekse eğer ve kişi başka ilaç kullanıyorsa mutlaka hekimin kontrolünde kullanılması çok önemli bu tür ürünlerin.
Piyasada bir de şurup formunu görüyoruz. Bunun nasıl kullanılması gerek?
İşte dediğim gibi mutlaka hekimin tavsiyesiyle onların kullanılması gerekir. Kişinin kendi başına alması yanlış. Ya az miktarda almış olacak, bir faydasını görmeyecek veyahut da fazla miktarda aldığında da diğer ilaçlarıyla etkileşebilecek veya daha farklı durumlarla karşılaşması, yan etkilerinin olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gerçekten bu tür ürünlerde dikkatli olmak gerekiyor.
Sevgili hocam, bu anlattıklarınız çok önemli. Bilinçsiz bir şekilde tüketebiliyoruz. Yani bilinçli tüketici olmak apayrı bir şey. Dolayısıyla omega 3 alırken buradan fayda sağlayalım diye düşünürsek, birincisi her balık yağı omega 3 demek değil. Bunu bileceğiz.
Değil.
İkincisi de bu balık yağının içinde omega 3'ün EPA ve DHA oranlarının ne kadar olduğuna bakacağız.
Evet.
Değil mi?
Evet. Bunlara bakmak gerekiyor.
Peki. Şimdi bitkisel ve hayvansal omega 3 yağ asitleri aynı oranda etkili mi? Bu konuda neler söylersiniz?
Biraz önce de söylediğim gibi hayvansal omega 3 yağları daha etkili bitkisele göre. Biraz önce EPA ve DHA'dan bahsettik. Bitkisel kaynaklarda EPA ve DHA yok. Sadece onda alfa-linolenik asit denilen ALA var. Ve bunun da sadece %8'i EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. Yani bizim yararlanabilmemiz için EPA ve DHA'nın olması gerekiyor. Onun için bitkiselleri biraz daha geride tuttum. Hayvansal olanlar daha önemli dedim. Çünkü EPA ve DHA'sı başlangıçta yok. Alfa-linolenik asit EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. Bu da ancak %8. Dolayısıyla bizim bitkisel kaynaklardan yeterince yararlanmamız çok da mümkün olmayabilir. Hayvansal kaynakları tercih etmemiz önemli. Özellikle somon balığı burada etkili ve özellikle de şunu da söylemek durumundayım, çiğ olarak tercih edildiğinde anlamlı. Yani pişirildiğinde de aynı etkiyi alamıyor biliyoruz.
Sevgili hocam, çok önemli bilgiler aktarıyorsunuz ama süremizin sonuna geldik. Son olarak şunu da yönetmek istiyorum size. Bu omega 3 yağ asitlerinin nasıl yan etkileri olabilir vücudumuzda?
Omega 3 yağ asitlerinin eğer 1 gramın üzerinde kullanılırsa mide bağırsak sisteminde şikayetler olabiliyor. 3 gramın üzerinde kullanıldığında kan şekerinin artması söz konusu olabiliyor. Diyabetliler örneğin buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hekimlerini bilgilendirmeleri gerekiyor. Kanama riski olabilir eğer kan sulandırıcı bir ilaç kullanılıyorsa. Bunun dışında da farklı yan etkilerle karşılaşmak mümkün. Bir de bunlar çoklu doymamış yağ asidi omega 3. Fazla miktarda çoklu doymamış yağ asidi tüketildiğinde serbest radikaller artıyor vücudumuzda. Bunun için eş zamanlı antioksidan takviyesi gerekiyor. Ancak pek çok üründe E vitamini ilave edilmiş bunun için antioksidan etkisi olsun diye. Yani balık yağının serbest radikalleri artırmasını engellemek üzere E vitamini ilave edilmiş, koruyucu etkisini buradan sağlamaya çalışmışlar ama yine de dikkatli olmakta yarar var.
Evet, kıymetli hocam, çok değerli bilgiler verdiniz. Programımıza Güne Bakan'a katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağlıcakla kalınız.
Sağ olun, siz de öyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Anladım zamanla, gül bahçesi yapmaya kalktım bir avuç zamanla. Ben kendime yanmayı kestim anladım zamanla, gül bahçesi yapmaya kalktım bir avuç zamanla. olmayacak duaya amin dedim nereden bilirdim. Dolmayacak sabaha hevesle kendimden geçtim. Olmayacak duaya amin dedim nereden bilirdim. Dolmayacak sabaha hevesle kendimden geçtim. Boş ver dedi kalbim kendimi azat ettim. Sonsuz sevecektim birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim. Yangın yeri kalbim ne alevler söndürdüm. Dipsiz kuyulardan ümitler büyüttüm. Ama senden vazgeçtim. Boş ver dedi kalbim kendimi azat ettim. Sonsuz sevecektim birazcık sevseydim. Ama senden vazgeçtim. Yangın yeri kalbimle alevler söndürdü. Dipsiz kuyulardan ne ümitler büyüttüm. Ama senden vazgeçtim. Azat ettim. Sonsuz sevecektim birazcık sevseydim. Ama senden vazgeçtim. Yangın yeri kalbimle alevler söndürdü. Dipsiz kuyulardan ne ümitler büyüttüm. Ama senden vazgeçtim. Boş ver dedi kalbim kendimi azat ettim. Sonsuz sevecektim birazcık sevseydim. Ama senden vazgeçtim. Yangın yeri kalbimle alevler söndürdü. Dipsiz kuyulardan ne ümitler. Ama senden vazgeçtim. Benden vazgeçtim.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Efendim, işsizlik verileri kapsamında Türkiye'de iş gücü piyasalarının durumunu konuşacağız. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, bu yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomilere olumsuz etkileri farklı şekillerde tezahür ediyor. Ülkemizde de hissediliyor tabii, pek çok sektör etkilendi. Salgının iş gücü piyasalarının etkileriyle birlikte işsizlik meselesi üzerine dikkatle duruluyor. Bu konuda neler söylersiniz? Sohbetimize buradan başlayalım.
Şimdi Mustafa Bey, biliyorsunuz 2020 yılının özellikle Mart ayından itibaren Türkiye'de ilk COVID-19 vakası tespit edildi. Ve Türkiye'nin hem ekonomisini hem iş gücü piyasalarını etkiledi. Dünyada da zaten 2020 yılının Ocak ayından itibaren küresel bir salgın olduğu için ekonomiye iki yönlü etki yaptı. Bunlardan birisi arz yönlü etki, yani üretim arzını etkilediği gibi diğeri de tüketim yönlü bir etkisi oldu. Yani satın alma anlamında azalışlar meydana geldi. Dolayısıyla iki yönlü bir salgının iki yönlü etkisi hem ekonomiyi hem iş gücü piyasalarını etkiledi. Türkiye bu çerçevede daha salgının hemen ilk haftasından itibaren, yani ilk vakanın görüldüğü andan itibaren COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmaya yönelik hem yasal düzenlemeler hem politika tedbirleri devreye soktu. Yani bunun etkilerini de şuradan gördük. Özellikle kısa çalışma ödeneği, işte nakdi ücret desteği, işverenlere verilen çeşitli destekler yoluyla,
evet,
istihdamın devam etmesi sağlandı. Bu son derece önemliydi. Biliyorsunuz geçtiğimiz Haziran ayından itibaren, yani 2021 yılı Haziran ayından itibaren de kısa çalışma ödeneği bitti. Süresi yaklaşık 15 ay devam etmişti. Ve bu çerçevede de özellikle iş gücü piyasalarını, istihdamı korumak amacıyla bir takım yeni tedbirler, destekler meydana geldi. Hatta o dönem özellikle salgının etkisinin hemen sonrasında başlayan kısa çalışma ödeneği bittiği takdirde milyonlarca kişinin işsiz kalacağı söylenmişti. Ama çok şükür Türkiye'nin hem ekonomik çarkların dönmesi hem bu alınan tedbirler istihdamda o beklenen çok büyük sayıda işsizin ortaya çıkmasını engelledi. Ya elbette Türkiye'de işsiz sayısı, işsiz oranı var ama salgının etkisiyle bu oran çok da yüksek bir noktaya ulaşmadı. Bu Türkiye açısından önemliydi. Burada hem işverenler, hem hükümet, hem de toplumun örgütlü kesimlerinin duyarlılığıyla bu anlamda istihdamda büyük oranda bir açılma ya da işsizlik oranı görülmedi. Nitekim en son veriler, biliyorsunuz, Ağustos 2021 iş gücü istatistikleri yayınlandı. Biliyorsunuz Türkiye'de iş gücü istatistikleri yaklaşık 12 haftalık bir süreci kapsıyor. Yani Ağustos ayı dediğinizde bu Ağustos ayı hem Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 12 haftalık iş gücü istatistikleri. Bir sonraki de Kasım ayında yayınlanacak. Ve buraya baktığımızda da Mustafa Bey, işsizlik oranının mevsim etkilerinden arındırılmış oranının %12 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye geçmişten beri bu işsizlik oranlarını düşürme gayreti içerisinde oluyor. Salgının elbette çok önemli etkisi vardı. Belki salgını yaşamamış olsaydık işsizlik oranlarında bir ara tekli rakamları görmüştük. Tekli rakamları görmemiz belki mümkün olacaktı. Ama salgınla hala mücadele ediyoruz. Ben özellikle önümüzdeki dönemden itibaren Türkiye'nin bu hem büyüme oranları hem gelişme oranlarıyla istihdamda ilave istihdam oranları oluşturacak günleri de göreceğimizi düşünüyorum.
İnşallah. Umarız bu koronavirüs bir an önce sonlanır ve umarız bir daha böyle kapanmalara gitmeyiz. Çünkü dükkanların açık olması, ekonomi çarklarının bir şekilde dönmesi lazım. Alacağız, vereceğiz, ekonomiye can katacağız. Bunlar önemli. Şimdi son işsizlik verileri çerçevesinde sizden bir durum değerlendirmesi almak istiyorum. Bir de işsizlikle ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki durum karşılaştığında neler söylersiniz?
Şimdi tabii işsizlik oranları bütün dünyada yükseliyor salgının etkisiyle. Hatta işsizlik oranlarında %3'leri gören bazı gelişmiş batılı ülkelerde %5'lere, %6'lara çıktı. Yine Amerika'da büyük oranda işsizlik yani yaşandı. İşten çıkarmalar yaşandı. Hı hı. Türkiye'ye baktığımızda da yani işsizlik oranlarının örneğin son veriler kapsamında değerlendirdiğimizde işte biraz önce söyledim mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %12 seviyelerinde. Türkiye'nin tek rakamları gördüğü dönemler 2013 yılı Mayıs ayıydı. O dönemlerde Türkiye gerçekten hem IMF'ye olan borcunun tamamını ödemiş, düşük enflasyon rakamlarının olduğu bir dönem yaşıyordu. Aynı zamanda hem de işsizlik oranlarında %9.6'lık, 8'lik rakamlarını görmüştü. Bunun yani bugün elbette bu küresel salgının etkisiyle bunun bir miktar daha devam edeceğini söyleyebiliriz Mustafa Bey. Çünkü bu tür ekonomik durgunluk dönemlerinde sadece o içinde bulunulan dönemi değil, aynı zamanda durgunluk geçtikten sonra birkaç yıl içerisinde özellikle iş gücü piyasalarında işsizlik oranında iyileşmeler yaşanıyor. Bir de tabii bizim ülkemizin kendine has bazı özellikleri var. Yani genç bir nüfus olmamız dolayısıyla her yıl iş gücü piyasasına ortalama 700 bin kişinin girdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani büyük bir ülke, genç bir ülke. Dolayısıyla önce bu ben çalışmaya hazırım deyip iş gücü piyasalarına giren gençlere iş bulmak gerekiyor. Yani şöyle düşünelim. Öncelikle Türkiye'de bu 700 bin kişiye iş bulsanız dahi işsizlik oranınız aynı devam ediyor, aynı seyirde. Yani 12.1 ise mesela o yıl 700 bin kişiye iş bulmanız durumunda %12'lik seviyeyi ancak koruyorsunuz. Onu düşürmek için örneğin işte 30 milyon iş gücünüz varsa 1 puanlık bir düşüş için 700 bine ilaveten 300 bin istihdam daha sağlamanız gerekiyor. Hı hı. O yüzden Türkiye zaten son işte 15 yıla baktığımızda bu anlamda yaklaşık 9,5 milyon bir istihdam oluşturmuş ülke. Bu da gerçekten dünya ölçeğinde bir başarı sayılacak bir şey. Ama işsizlik sorunu Türkiye'nin kronik bir sorunu, öteden beri var olan bir sorun. Türkiye'de çeşitli müdahale yöntemleriyle bununla mücadele etmeye devam ediyor. Yakın zamanda biliyorsunuz bu genç işsizlikle ilgili de genç işsizlik ulusal istihdam stratejisi de yayınlandı. Orada da tabii genç bir nüfus olmamızdan biraz önce bahsettim. Normal genel işsizlik oranının iki katı oranında da genç işsizliğe sahibiz. Bu da Türkiye'nin özel olarak ilgilendiği bir alan. Yani tüm dünyada olduğu gibi. Dünyada da böyle. Yani normal işsizlik %10 ise genç işsizlik %20-21 civarında oluyor. Türkiye'de de bu anlamda genç işsizliğin normal işsizlik oranının iki katı olduğunu ifade edebiliriz. Ama Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda, politikalarına baktığımızda bu oranları her geçen gün azaltma gayretinde olduğunu ifade edebiliriz.
Tarkan Bey, dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerine baktığımızda o ülkelerde de milyonlarca işsizin olduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca işsiz var. Ama medyaya baktığımızda Amerika'nın çok güzel yanları gösteriliyor. Bu işsiz nüfus gösterilmiyor. Sanki işsizlik sadece Türkiye'de varmış gibi aktarılıyor. Bunu bir propaganda aracı olarak kullanan medya organları da maalesef mevcut. Şimdi bakıyoruz. Bunun yanında dünyanın döviz rezervine sahip ikinci ülkesi Çin. orada da çeşitli sıkıntılar var. Aynı bunun gibi işsizlikler var. Efendim ekonomik anlamda insanların yaşadığı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar dünyanın her yerinde yaşanabiliyor. Şimdi işsizliğin önüne geçebilmek için Türkiye olarak bizler neler yapabiliriz? Bu konuda nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz?
Yani şöyle söyleyelim Mustafa Bey. Türkiye'de tabii işsizlik var. Ancak şöyle bir gerçek de var. Yani işverenler de istediği bilgi, beceri ve niteliğe sahip çalışan bulamamaktan şikayet ediyor. Yani bunu siz de çevrenizden muhtemelen duymuşsunuzdur.
Evet, evet.
Bilgi ve beceriyle iş gücü uyumlaştırma problemimiz var bizim aslında. Şunu yapabilirsek eğer, yani hangi alanda ihtiyaçlarımız olduğunu tespit edip o alana yönelik politikalar uygulayabilirsek o zaman işte işsizliği çözebiliyoruz. Mesela şu anda Türkiye bu anlamda ihtiyaç duyulan alanları tespit ediyor. Yani örneğin Türkiye'nin imalat sanayinde ne kadar kaynakçıya ihtiyacı var, ne kadar CNC tezgah operatörüne ihtiyaç var. Ya bu tür tespitler, nokta tespitler yapıldığında buna yönelik iş gücü yetiştirme gayreti oluyor. Yani bunu işte YÖK mesela üniversiteler aynı zamanda piyasanın istediği nitelikte hangi nitelikte çalışan istiyorsa örneğin müfredata bu konuları koyduğunda bu müfredatta işte o bilgi ve becerilerin verileceği bir müfredat uygulandığında bu mezun olan gençlerimizin daha kolay iş bulacağı bir iş gücü piyasası oluşturmak mümkün oluyor. Bu aslında ulusal genç istihdam stratejisi de aslında bir anlamda bunu da öne çıkarıyor. Önemli başlıklarından bir tanesi bu. Bir diğeri Türkiye'nin yükselen sektörleri var Mustafa Bey. Mesela insansız hava araçlarımız var. Türkiye bu anlamda dünyada gerçekten neredeyse 3 ülkeden bir tanesi. İşte yakın zamanda TİHA ürettik. Taarruzlu insansız hava aracımızı ürettik. İşte bu alanlara yönelik bölümler açmak mesela üniversitelerde ya da işte mühendislik bölümlerinde insansız hava araçlarına yönelik olarak eğitimler vermek. Bu gelişmiş olan alanı hem tahkim ediyor hem de gelecekte iş bulunacak alanlar. Yine Türkiye şunu yapıyor, geleceğin meslekleri bu konuda gelecekte hangi mesleklere ihtiyaç duyulacağına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bugün bundan mesela 15 yıl önce olan bazı mesleklerin bugün olmadığını görüyoruz. Bugün var olan, geçerli olan bazı mesleklerinde diyelim ki 10 yıl, 15 yıl sonra olmayacağını biliyoruz. Bu anlamda gelecekte hangi tür mesleklere ihtiyaç duyulacağını, hangi alanların olacağını bilmemiz lazım. Mesela bugün konuşmuyoruz ama yakında işte robot teknisyeni diye bozulan robotları tamir eden teknisyenlere ihtiyaç olacak. Çünkü robot sayısı çoğalacak. İşte yapay zeka konusunda uzman olanlara büyük ihtiyaç duyulacak. Bugün duyulduğu gibi gelecekte de duyulacak. Yine iklim konusunda çalışanlara, enerji konusunda çalışanlara gelecekte ihtiyaç duyulacak. Ya bunları da yaparsak eğer gençleri bu anlamda daha üniversiteye başlamadan önce mesleğe yöneltecek bir takım tedbirler, bilgiler verirsek onların mezun olduklarında iş bulacakları alanlara yöneltmiş olacağız.
Tarkan Bey. Eskiden gökyüzünden video ve fotoğraf çektirmek istediğimizde bir helikoptere bir de kameramana ihtiyaç duyardık. Şimdi ikisini birden halleden, işlev gören dronlar var.
Doğru, doğru.
Burada helikopter kullanıcıları da pilotlar da belki o anlamda işsiz kaldılar. Yerini dronlar aldı. O yüzden insanın sürekli kendini yenilemesi ve çağın gereklerine ayak uydurması gerekiyor. Bu arada süremizin sonuna geldik. Kapatmak durumundayız. Son cümlenizi alayım lütfen.
Evet, siz dronları söyleyince drone pilotluğu diye yeni bir meslek türünün çıktığını ifade edelim. Ve kargoculukta da önümüzdeki dönemde bu dronlarla lojistik sektörünün de önemli bir nokta olacağını ifade edelim.
Evet.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
İyi günler. günler, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. İşsizlik verileri kapsamında Türkiye'de iş gücü piyasalarının durumunu konuştuk. Böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim, bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Deniz, mikrofonda Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.